Ayrım 24, sayfa 374. Simoku terk edilmiş bir köknar direğin üzerinde oturuyordu. Başını göğsüne eğmişti, saçları darmadağınıktı. İkinci ablam onun dizlerine yatmıştı. Ablamın başı Simoku'nun kolundaydı. Başını yukarı kaldırmıştı. Boynunun derisi iyice gerilmişti. Yüzü kar beyazıydı. Ağzı kara bir delik gibi kocaman açıktı. İkinci ablam ölmüştü. Babit Simoku'nun yanına oturmuştu. O çocuksu yüzünde bir ihtiyarın ifadesi vardı. Altıncı ablamın vücudunun üst kısmı Bobbit'in dizlerindeydi ve durmadan seyiriyordu. Bobbit sudan şişmiş o koca elleriyle ablamın omuzlarını okşuyordu. O, bir ayağı çukurda olan kapının arkasında sıska bir adam intihar etmeye hazırlanıyordu. Adamın pantolonu kıçından düştü düşecekti. Çamurdan gırleşmiş iç çamaşır görünüyordu. Pamuklu kumaştan yapılma kemerini kapının kasasına bağlamaya çalışıyordu ama kapının kasası çok yüksekti. Adam zıplayıp kasaya erişmeye çalıştı ama öyle güçsüz düşmüştü ki bunu da beceremedi. Başının arkasındaki çıkıntıdan onun kim olduğunu çıkardım. Bu adam Simalyang'in amcası Simating'ti. Yorulmuş olacak. Sonunda vazgeçti. Pantolonunu beline çekip kemerini güzelce bağladı. Başını arkaya çevirip kalabalığa doğru utanarak gülümsedi. Çamurlu sudan hiç çekinmeden yere oturup iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Sabah rüzgarları tarlalardan ağzında gümüş bir sazanla çatının üzerinde kibirle dolaşan ıslanmış bir kara kedi gibi esnemeye başladı. Kan kırmızısı sabah güneşi içi su dolu hendekten tırmandı. Üzerinden su damlıyordu, çok da bitkindi. Taşkın ejderha nehri taşlı taşacaktı. Dalgaları kıyıya vururken sabah sessizliğinde bir başka çağılıyordu. Değirmen taşının üzerine oturuyorduk. Bakışlarımız güneşin puslu kırmızı ışıklarıyla karşılaştı. Tüm gece bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun vurduğu pencerelerde bir tane bile leke yoktu. Önünde ne bir çatı ne de ağaç olan Ağustos tarlaları karşımızda uzanıyordu. Değirmenin önündeki sokağı yıkamış olan yağmur tüm tozu götürmüş, geriye sadece o sert ve kestane rengi toprak tabakası kalmıştı. Sokak bir kat vernik çekilmiş gibi parlıyordu. Henüz yaşamakta olan iki büyük yeşil sırtlı sazan karaya vurmuş sokakta kuyruklarını hafifçe titretiyorlardı. Üzerlerinde gri üniformalar olan iki adam, biri uzun ve sıska, diğeri kısa ve şişmandı. Sendeleyerek içi yeşil sazan, ot sazanı ve bir tane de gümüş renginde yılan balığı dolu olan büyük bambu bir sepet taşıyorlardı. Sokaktaki sazanları görünce ellerinde sepetle heyecanla koşturdular. Ayaklarından birbirine bağlanmış bir turnayla bir ördeği andırır gibi çok tuhaf bir biçimde koşuyorlardı. ''Sazana bak, ne büyük!'' dedi kısa ve şişman olan. ''Hem de iki tane!'' dedi uzun ve sıska olanı. Onlar balıkları yakalamaya çalışırken yüzlerin ana hatlarını seçebildim. Bu ikisi altıncı ablam ve Bobbit'in düğün yemeğindeki garsonlardı. Şimdi de bağımsız birliğin ajanları olmuşlardı. Değirmenin dışındaki nöbetçiler bu ikisinin balığı yakalamalarını izledi. Takım komutanı esneyerek onların yanına gidip ''Şişman Liu, sıska Hu, işte buna armut piş ağzıma düş derler.'' dedi. Dipnot, deyimin Çincesi taşak kebabı yaparken karaya vuran balığı tutmak. Sıska Hu, takım komutanıma siz çok yoruldunuz dedi. Çok da değil ama açlıktan başım döndü diye yanıtladı takım komutanıma. Şişman Liu, gidip balık çorbası pişirelim. Böyle bir zaferden sonra askerler büyük bir ödülü hak etti dedi. Takım komutanıma bu kadarcık balıkla bırakın askerleri siz açlıklar bile doymazsınız dedi. Sıska Hu, rütbeniz ne olursa olsun siz bir komutansınız. Komutanlar konuşurken kanıtlara dayanarak konuşmalıdır. Eleştiri yaparken de politik olmak gerek. Öyle ağzınızı açıp her aklınıza geleni söyleyemezsiniz diye karşı çıktı. Ben sadece şaka ediyordum. Her şeyi bu kadar ciddiye alma dedi takım komutanıma. Sıska Hu, seni görmeyeli ağzın epey laf yapar olmuş. Onlar tartışırken sırtını sabah güneşinin kızıllığına vermiş annem, sokak boyunca yavaş ve ağır adımlarla ama tuhaf da bir kararlılıkla bize doğru yürüyordu. Ana diye haykırıp kendimi değirmen taşının üzerinden aşağı fırlattım. Doğruca annemin koynuna düşeceğimi sanmıştım ama ayağım kayınca kendimi değirmen taşının altındaki çamurlu suyun içinde buldum. Kendime geldiğimde altıncı ablamın bana bakan telaşlı yüzünü gördüm. Simoku, Simating, Bobbit ve Simalyang da başucumdaydı. Anam geldi dedim altıncı ablama. Anamı kendi gözlerimle gördüm. Ablamın kolundan kurtulup kapının ağzına doğru koştum. Koşarken başım birinin omzuna çarpınca sendeledim ama koşmaya devam ettim. Etrafımdaki o sık ağaçlardan oluşan insan kalabalığını tüm gücümle yardım. O çürümeye yüz tutmuş olan kapı yolumu kesti. Çılgınlar gibi kapıya vurup ana ana diye bağırdı. Tommy'sinin kara namlusunu kapının üzerindeki bir delikten içeriye doğru uzatan bir asker bana şamatayı kes, kahvaltıdan sonra sizi salacağız dedi ciddi bir tonla. Benim bağırışlarımı duyan annem adımlarını daha da hızlandırdı. Annem hendek boyunca ilerleyip kapıya doğru yöneldi. Takım komutanıma onu engelleyip ablacığım bu kadarı yeter durun artık dedi. Annem kollarını kaldırıp takım komutanı Ma'yı geçerek hiçbir şey söylemeden yoluna devam etti. Güneşin kan kırmızısı ışınları annemin yüzünü kana buladı. Ağzı öfkeyle çarpılmıştı. Askerler öne atılıp kara bir duvar gibi annemin önünde durdu. Kıpırdama seni yaşlı bunak diye emretti takım komutanı Ma annemin omzundan tutarak. Annem hareket edemedi. Annem öne doğru eğilip omzuna yapışmış olan elden kurtulmaya çalıştı. Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Ne yaptığını sanıyorsun diye öfkeyle sordu. Takım komutanıma kolunun bir hareketiyle annemi birkaç adım geriletti. Annem az kalsın yere düşecekti. Ana diye sızlandım kapının deliklerinden. Annemin gözlerinde birden mavi kıvılcımlar çaktı. Çarpılmış ağzını açıp bir dizi inilti koyuverdi. Gözü hiçbir şeyi görmez bir tavırla ileriye doğru atıldı. Takım komutanıma annemi itip yolun kenarındaki hendeğe düşürdü. Hendeğin içindeki su dört bir yana sıçradı. Hendeğin içine yuvarlanan annem bir hışım çıkmaya davrandı. Su beline kadar geliyordu. Çığlıklar atarak sudan çıktı. Sırılsıklandı. Saçında kiri su kabarcıkları vardı. Ayakkabılarından biri hendeğin içine düşmüştü. Sakat ayağıyla yalın ayak topallayarak öne atıldı. Kıpırdama diye bağırdı takım komutanıma tüfeğini kurarak. Tommy'sinin namlusunu annemin mümelerine doğru doğrulttu. Ardından öfkeyle ''Yoksa bir hapishaneye baskın mı düzenlemek istiyorsun?'' dedi. Annem takım komutanı Ma'nın yüzüne düşmanca bakarak ''Çekil önümden'' dedi. ''Ne yapmaya çalışıyorsun Tanrı aşkına?'' diye sordu takım komutanı Ma. ''Oğlumu bulmaya çalışıyorum'' diye haykırdı annem. Ben de haykırdım. Yanımda duran Simalyang da ''Nine'' diye bağırdı. Altıncı ablam da ''Ana'' diye haykırdı. Değirmenin içindeki kadınlar bizim çığlıklarımıza dayanamayıp gözyaşlarını boğuldular. Kadınların ağlayışına erkeklerin burunlarını çekişleri ve askerlerin homurdanmaları karıştı. Nöbetçiler telaşla arkalarına dönüp namlularını yıkılmaya yüz tutmuş kapıya çevirdiler. ''Kesin şamatayı'' diye bağırdı takım komutanıma. ''Birazdan size izin vereceğiz.'' Sonra samimi bir tavır takınıp ''Ablacığım'' dedi. ''Şimdi evine dön. Oğlun bir kötülük yapmadığı takdirde onu salacağız.'' Oğlum benim diye inledi annem takım komutanı Ma'nın etrafında koşturarak kapıya doğru yöneldi. Takım komutanı Ma bir sıçrayışta annemin önünü kesip ablacığım seni uyarıyorum bak bir adım daha atarsan kibarlığı elden bırakacağım artık. Dedi ciddi bir tavırla. Annem bakışlarını takım komutanı Ma'ya kilitleyip senin anan var mı sen de insansın dedi alçak bir sesle. Ardından elini kaldırıp takım komutanı Ma'nın kulağına doğru bir tokat savurup sendeleyerek öne doğru yürümeye başladı. Kapıdaki nöbetçiler anneme yol vermek için çekildiler. Takım komutanı Ma yüzünü okşayarak yüksek sesle yakalayın şunu diye emretti. Nöbetçiler sanki onu duymamış gibi boş boş baktılar. Annem kapının önüne geldi, kapının üzerindeki bir delikten kolumu uzatıp el salladım. Bir yandan da bağırıyordum. Kapının paslı kilidini çekti, onun ağır soluk alıp verişini duydum. Kilit takırdadı. Keskin sesiyle kulakları sağır eden bir mermi kapının kanadından içeri girdi. Çürümüş kapıdan uçuşan talaşlar başıma yağdı. ''Seni yaşlı karı, sakın kıpırdama. Kıpırdarsan seni vururum.'' diye kükredi takım komutanı. Ardından havaya doğru bir el ateş açtı. Annem kilidi çıkarıp kapıyı omzuyla itti. Öne doğru atılıp annemin göğsüne yapıştım. Simalyang ve altıncı ablam da hemen fırladılar. Bu sırada değirmenin içinden biri ''Kardeşlerim haydi hep beraber burada biraz daha beklersek bu son şansımız olabilir.'' diye bağırdı. Sima taburunun askerleri azgın bir sel gibi öne atıldı. Adamların taş gibi vücutları üzerimize çullanınca kendimizi yerde bulduk. Annem benim üzerime düştü. Değirmenin içi bir anda karıştı. Ağlamalar, kükremeler, çığlıklar birbirine girdi. 17. alayın nöbetçileri çarpmanın etkisiyle feliklerini şaşırdı. Sima taburunun askerleri onların tüfeklerini ele geçirdi. Her yerden kurşun sesleri geldi, camlar kırıldı. Hendeğe düşen takım komutanıma suyun içinden birkaç kez ateş edip Sima taburunun askerlerinden birkaçını kurşun askerler gibi yere devirdi. Bunu gören yoldaşları takım komutanımanın üzerine çullanıp onu tekme tokat suya gömdüler. Hendeğin suyu dört bir yana dağıldı. 17. alayın askerleri sokakta koşuşturmaya başladı. Bir yandan koşturuyor, bir yandan da ateş ediyorlardı. Simatabur'un askerleri etrafa dağılıp koşmaya başladı. Ama amansız kurşunlar da peşlerinden geliyordu. Biz de bu hengamenin içinde sırtımızı değirmenin duvarına dayamış, üzerimize gelenlere dışarıya doğru itmekle meşguldük. 17. alayın yaşlı askerlerinden biri bir kavak ağacının altına diz çöküp tüfeğiyle nişanladı. Tüfeğinin bir hareketiyle Simatabur'un askerlerinden biri kendini yerde buldu. Mermi kovanları pat pat pat sesleri eşliğinde suya düşerken sudan da hava kabarcıkları çıkıyordu. O yaşlı asker gene nişan aldı. Bu kez Simataburundan uzun boylu esmer bir askeri vurmaya hazırlanıyordu. Asker epeydir güneye doğru koşuyordu. O an fasulye tarlalarında zıplayan bir kanguruyu andırıyordu. Fasulye tarlalarıyla sınır oluşturan darı tarlalarına gitmeye çalışıyordu. Yaşlı askerin hiç acelesi yoktu. Yavaşça tetiği çekti. Koşturan asker baş üstü yere çakıldı. Yaşlı asker tüfeğinin sürgüsünü çekince bir mermi kovanı havaya sıçrayıp kavis çizerek süzüldü. Bu karmaşanın içinde gözüm Bobit'e takıldı. Koyun sürüsünün içinde aptal bir katır gibi dikiliyordu. Etrafında meleyen kalabalığa sağa sola itti. Gözlerini kocaman açtı, koca baldırlarını kaldırdı. Ağır toynaklarıyla çamuru döverek koyun sürüsüyle beraber koşmaya başladı. Dilsiz son siyah bir kaplan gibi atılıp Myanmar kılıcının başının üzerinde fırfır döndürerek koyun sürüsünün yolunu kapatan bir düzine kadar korkusuz kılıç ustasına liderlik ediyordu. Kesilen başlar havada uçuşurken insanın kanını donduran çığlıklar yankılandı vahşi doğada. Koyun sürüsü ardına döndü. Yön duygusunu kaybetmişlerdi. Nereye gidip nereye saklanacaklarını bilemediler. Bobit bir an dondu kaldı. Boş bakışlarla etrafına bakındı. Dilsiz Sun onun üzerine atılınca Bobit toynaklarını kaldırıp dört nala üzerimize doğru koştu. Ağzından köpükler çıkıyordu. Soluksuz kalmıştı. Ağacın altındaki yaşlı asker ona nişan aldı. İhtiyaca o. Ateş etme diye bağırdı Luliren kalabalığın arasından fırlayıp. Yoldaşlarım o Amerikalı vurmayın. 17. alay bir insan ağı gibi kalabalığın üzerine çullandı. Esirler henüz bir arpa boyu yol kat etmişken bir anda ağdan kurtulmaya çalışan balıklara döndüler. Kalabalık çok geçmeden değirmenin öndeki sokağa döküldü. Kalabalığın içine dalan dilsiz Bobit'in omzuna bir yumruk geçirdi. Bobit'in vücudu kontrolünü kaybedince dönerek bir tur attı. İşte yine dilsizin karşısındaydı. Birden kendi dilinde bağırmaya başladı. Küfür mü ediyordu yoksa yapılanlara karşı itirazlarını mı sunuyordu bilemedim. Dilsiz Myanmar kılıcını havaya kaldırınca kılıç ışıl ışıl parladı. Bobit de sanki kılıcın bu soğuk parıltısında kendini sakınmak için kollarını havaya kaldırdı. Bobit, altıncı ablam annemin yanından hızla kalkıp sende diyerek öne doğru atıldı. Daha birkaç adım atmıştı ki kendini yine yerde buldu. Sol ayağı sağ bacağın altına çıkmış bir vaziyette leş gibi kokan çamurun içine uzandı. Dilsiz Sun'u yakalayın diye yüksek sesle emretti Lulire. Dilsizin arkasındaki korkusuz kılıç ustaları onu kolundan yakaladılar. Ağzından haşin omurtular çıkaran dilsiz, kendini kolundan tutmuş olan korkusuz adamları birer bez bebekmişçesine havaya kaldırdı. Luliren hendekten çıkıp yolun kenarında durdu. Bir elini havaya kaldırıp dilsize, dilsiz Sun, esirlere uyguladığımız politikayı biliyorsun diye seslendi. Luliren'i gören dilsiz, San çıkardığı karmaşaya bir son verdi. Korkusuz adamlar da onun kolunu serbest bıraktı. Dilsiz, Myanmar kılıcını beline soktu, kerpeten gibi parmaklarıyla Bobit'in yakasına yapışıp, onu esirlerin arasından sürükleyerek Luliren'in önüne kadar çekiştirdi. Bobit, Luliren'le yabancı bir dilde konuştu. Luliren de aynı dilde kısa ve basit cümleler kurarak ona bir şeyler söyledi. Arada elini kolunu sallayıp bazı jestler yaptı. Bir ara avuçlarını göğe çevirip sonra yere indirdi. Bobit sonunda sakinleşti. Altıncı ablam elini yardım ister gibi ona uzatıp Bobit diye inledi. Bobit, hendeğin üzerinden atlayıp altıncı ablamı yerden kaldırmaya gitti. Ablamın sol bacağı ölü gibiydi. Bobit kolunu onun beline dolayıp ablamı güçlükle ayağa kaldırmaya çalıştı. Ablamın pislikten geçirmeyen elbisesi bir soğan kabuğu gibi yukarı kıvrıldı. Beyaz kalçaları bir yılan balığı gibi kaygan görünüyordu. Ablam kollarını Bobit'in boynuna doladı. Bobit de onu koltuk altlarından destekleyince bu yeni evli çift sonunda ayağa kalkabildi. Bobit'in hüzünlü mavi gözleri annemi görünce artık yürüyemeyen, ayağı sakatlanmış olan ablamı taşıyarak anneme doğru yürümeye başladı. Anneme Çince olarak anne diye seslendi. Dudakları büzüştü, gözlü yuvaları kocaman yaşlarla doldu. Tabur komutanıma üzerine baskı yapan sima taburu askerlerinin cesetleri üzerinden atınca hendeğin içindeki sular iyice dalgalandı. Komutan dev bir kurbağa gibi hendekten yavaşça tırmandı. Yağmurluğun üzerinde bir kurbağanın sırtındaki noktaları andıran su, kan ve çamur izleri vardı. Bacaklarını iki yana açıp titreyerek orada durdu. Hem korku veriyordu hem de acınasıydı. Öylesine baktığınızda ayıya benzetebilirdiniz ama yakından dikkatle inceleyince bir kahraman görürdünüz. Gözlerinden biri oyulmuştu ve çıkan göz burnunun hemen yanında bir misket gibi parlıyordu. Dişlerinin ikisi kırılmıştı ve çelik gibi çenesinden kan damlıyordu. İlk yardım çantası taşıyan bir kadın asker koşturup onu düşmek üzereyken yakaladı. Komutan Shangguan, bu asker çok kötü yaralanmış diye bağırdı kadın asker. Kadının ince vücudu takım komutanı Ma'nın ağır vücudu altında bir söğüt dalı gibi büküldü. Bu sırada iyice yağ bağlamış olan Shangguan Pandi yanında sedye taşıyan bir adamla birlikte sokakta koşuşturdu. Başında küçük askeri bir kep vardı. Kepin altındaki yüzü geniş ve tombuldu. Küt kestirip perçem bıraktırdığı saç kesiminin arasından çıkan kulakları onun Shangguan ailesinden aldığı ve henüz yitirmediği tek iyi tarafıydı sanki. Hiçbir tereddüt belirtisi göstermeden sanki yoldan geçerken yerden bir şey alırmış gibi tabur komutanı Ma'nın çıkmış gözünü aldığı gibi yere fırlattı. Göz yerdeki çamurun içine bir süre yuvarlandı. Durduktan sonra düşmanca bir tavırla bize bakmaya koyuldu. Komutan Shangguan, komutan Lu'ya söyleyin diye konuşmaya başladı. Tabur komutanı Ma. Sedyeden hafifçe doğrulup parmağıyla annemi işaret ederken değirmenin kapısını bu yaşlı kadın kırdı. Shangguan Pandi eline bir gazlı bez alıp tabur komutanı Ma'nın yüzünü bir güzel sardı. Adamın ağzını öyle bir sardı ki tam artık istese de ağzını bile açamazdı. Shangguan Pandi yanımıza gelip belli belirsiz bir sesle ana dedi. Ben senin anan değilim dedi annem. Ben sana daha önce demiştim. Nehir 10 yıl doğuya akar ardından bir 10 yıl daha batıya. Çık sudan da bak ayağındaki çamura dedi Shangguan Pandi. Gördüm görmediğim bir şey kalmadı dedi annem. Evde olan biten her şeyi biliyorum. Ama sen kızıma hiç kötü davranmadın, baktın ona. Ben de senin bütün kabahatlerini bağışlıyorum dedi Shangguan Pandi. Senin beni aklamana ihtiyacım yok. Nasılsa çok uzun yaşadım dedi annem. Bütün topraklarımızı geri aldık dedi Shangguan Pandi. Annem gökteki dağılmış bulutlara bakarak ah tanrım gözlerini aç da aşağıya bak. Bak da gör bu dünyanın halini diye mırıldandı. Shangguan Pandi yanıma gelip soğuk bir tavırla başımı okşadı. Elinde nahoş bir ilaç kokusu vardı. Simalyang'ın başını okşamadı ama istese bile Simalyang'ın buna izin vermeyeceğinden emindim. Simalyang küçük vahşi bir hayvan gibi dişlerini gıcırdatıyordu. Eğer Pandi uzanıp onun başına dokunsaydı hiç acımaz, hemen parmaklarını ısırıp koparırdı. Pandi yüzünde alaycı bir gülümsemeyle altıncı ablama, ''Aferin sana, Amerikan emperyalizmi şimdi bizim düşmanlarımıza uçak ve ağır silah yardımı yapıyor. Düşmanlarımıza yardım ederek bağımsızlığını kazanmış bölgelerdeki yoldaşlarımızı öldürüyor.'' dedi. Kolları babite sarılı olan altıncı ablam, ''Beşinci abla, salıver bizi.'' İkinci ablamı öldürdünüz zaten. Yoksa bizleri de mi öldürmek istiyorsunuz dedi. Bu sırada Shangguan Saudi'nin cesedini sürükleyen Simaku, değirmenin içinden deli gibi kahkahalar atarak dışarıya çıktı. Kısa bir süre önce adamları kovanı terk eden bir arı sürüsü gibi değirmenden çıktıklarında o yerinden bile kıpırdamamıştı. Her zaman giyimine özen gösteren, temiz ve titiz olan, hatta her bir düğmesini bile her zaman pırıl pırıl parlayan Simaku, bir gecede görünümünü değiştirmişti. Yüzü önce suya bırakılıp şişirilmiş, ardından da güneşte kurutulmuş bir kuru fasulye gibi beyaz buruşukluklarla doluydu. Gözünün feri kalmamıştı. O koca kafasındaki saçlarına ak düşmüştü. İkinci ablamın artık kanı kalmamış vücudunu annemin yanına sürükleyip hemen ardından yere diz çöktü. Annemin ağzı öyle bir yamuldu ki çenesi titremeye başladı. Ağzından anlaşılabilir tek bir sözcük çıkmadı. Gözleri birden yaşlarla doldu. Elini uzadı. İkinci ablamın alnını okşadı. Diğer eliyle titreyen çenesini tutup güçlükle ''Zaudi, yavrum benim, sen ve kız kardeşlerin istediğiniz adamlara vardınız. Hepiniz kendi seçtiğiniz yolda ilerlediniz. Anan size hiç karışamadı. Bu yüzden sizleri kurtaramadı da. Sizi hepiniz kendi kaderinizin peşine düş.'' diyebildi. Simaku ikinci ablamın cesedini yere bırakıp etrafında bir düzine koruma olan Lulliren'e doğru yürümeye başladı. Lulliren de o sırada değirmene doğru ilerliyordu. İki adam aralarındaki iki adımla adım kala durdu. Dört göz birbirine kenetlendi. Sanki ölümle bir düello yapacaklardı ellerindeki kılıçlarla. Kılıçlar birbirine çarpışmış gibi kıvılcımlar saçıldı etrafa. O kadar rounddan sonra yine de yenişemediler. Lulliren üç kuru kahkaha attı. Ha ha ha ha ha ha ha. Simaku da üç alaycı kahkahayla savurdu. He he he he he he he. Sima kardeş görüşmeyle iyisindir umarım dedi Lulliren. Bir yıl önce beni kendi topraklarından sürmüştün. Bir gün aynısının senin de başına geleceğini hiç düşünmezdin değil mi? 6 aylık borç kolayca ödenir ama Lu kardeş faizi de çok yüksekten hesaplandı, dedi Simaku. Karının talihsiz ölüm için büyük bir üzüntü duydum ama elimden bir şey gelmez. Devrim bir tümörü kesip ondan kurtulmak gibidir. Arada etinden iyi parçalar da kopar ama biz bu tümörü kesip atmaktan alıkoymamalı. Umarım bunun mantığını anlayabilmişsindir, dedi Lu Liren. Tükürüğünü boşa harcama, beni hemen öldürebilirsin, dedi Simaku. Senin işimizin bu kadar kolay biteceğini sanma sakın, dedi Lulliren. O zaman işleri kendi yolumla halletmek zorunda kaldığım için beni affet, dedi Simaku. Hemen ardından ceketin iç cebinden gümüş kaplama bir silah çıkarıp tetiğini kurdu. Sonra anneme dönüp, anacığım, bunu sizin evin intikamını almak için yapıyorum, dedi. Silahını kaldırıp şakaklarına dayadı. Lulliren kahkahalar atarak, demek ödleyin biriymişsin, hadi vur kendini seni zavallı böcek, diye kükredi. Simaku'nun silahını tutan eli titriyordu. Baba diye bağırdı Sima Liang. Simaku ardına dönüp oğluna bakar bakmaz silah tutan eli yavaş yavaş aşağı indi. Sonra kendiyle alay eder gibi gülüp elindeki silahı Lulliren'e fırlatırken yakala diye bağırdı. Silahı yakalayan Lulliren silahı havaya kaldırıp bu bir kadın oyuncağı dedi. Silahı hor bir tavırla arkasında duran adamlarından birine fırlattı. Ardından sudan şişmiş ve üzeri çamurlanmış deri ayakkabılarıyla yere sertçe vurup aslında silahını bana verince benim senin kaderini tayin etme hakkım ortadan kalktı. Artık senin hangi yoldan devam edeceğine üstlerim karar verecek. Ya göğe, cennete çıkar ya da yerin dibini cehennemi boylarsın, dedi. Simaku başını sallayarak komutan Lu, sanırım yanlış anlamışsınız. Cennet ve cehennemde bana verilecek koltuk kalmadı. Benim yerim cennet ile cehennem arasındadır. Bir gün her şey bittiğinde sen de benimle orada olacaksın, dedi. Lulliren yanındaki adamlara dönüp götürün şunları, dedi. Korumalar gelip tüfeklerin ucuyla Simaku ve Babit'i dürterek yürüyün, dedi. Hadi gidelim, diye seslendi Simaku. Babit'e beni 100 kere bile öldürebilirler ama senin tek bir kılına bile zarar veremezler. Hala 6. ablama destek olan Babit Simaku'nun yanına gitti. Babit Hanım burada kalabilir, dedi Lulliren. Komutan Lu, annemin Lu Shengli'yi yetiştirmesine yardım etmenin hatırına beni ve kocamı affedin, dedi 6. abla. Lulliren sapları kırılmış gözlüklerini geriye doğru iterek anneme, şununla konuşup mantıklı düşünmesini sağlasan iyi edersin, dedi. Annem kararlı bir tavırla başını sallayıp yere çömeldi. Ardından Sima Liang'la bana, çocuklar bana yardım ediverin, dedi. Sima Liang ve Shangguan Zoidi'nin cesedini sürükleyip annemin sırtına yükledik. Annem 2. ablamı sırtlayıp yalın ayak eve giden çamurlu yola koyuldu. Sima Liang ile ben annemin arkasında birimiz sağda, birimiz solda, tüm gücümüzle Shangguan Zoidi'nin katılaşmış bacaklarını kaldırıp annemin yükünü azaltmaya çalışıyorduk. Annemin bir zamanlar ayak bağıyla bağlamak için sakatlanmış olan küçük ayakları çamurlu yolda aylarca sonra bile görülebilecek derin izler bıraktı. Ayrım sonu sayfa 387.